Ayrım 10. Firarperest. Elif Şafak. Sayfa 147. Ben merkezci aşk, sen merkezci aşk. Anlatacağım hikaye iki kız kardeşin yaşamından ufacık bir kesittir. Hayattan bir izlek. Kardeşlerden biri 30'lu yaşların başında, diğeri ise ortalarında. İkisi de gençler henüz. Her ne kadar zaman zaman kendilerini yaşadıkları senelerden daha yaşlı ve yorgun hissettikleri olsa da. İkisi de güzel giyiniyor, görünüşlerine dikkat ediyor. Bakımlı, alımlı ve gayet hoşlar. Belki amşam bir güzellikleri yok ama kendilerine iyi bakıyorlar. İkisi de evliler, ikisi de çoluk çocuk sahibi. İkisinin de önem verdikleri bir kariyeri var. Alanları hayli farklı. Biri dişçi, diğeri bankacı. İkisinin de amaçları, hırsları, hayalleri ve yüreklerinin mahzeninde titrek alevli bir mum gibi yanan saklı sırları var. Muazzam bir sevgi mevcut kız kardeşlerin aralarında. Her gün telefonda uzun uzun konuşuyor, birbirlerine her şeylerini anlatıyorlar. Ya da anlatabilecek her şeyi. Belli aralıklarla birbirlerini ziyarete gidiyor, ailecek görüşüyor, tatillere çıkıyorlar. Yüzeyde deniz mavi, aşağılara indikçe koyulaşıyor renkler. Alttan alta bambaşka akıntılar akmakta, derinden geçen bir çekişme, gıpta ve sürekli kıyaslama. Sahip oldukları her şeyi zihinlerinde durmadan karşılaştırıyorlar. Kimin evi daha güzel ve büyük, kimin kocası daha çok kazanıyor, kimin çocuğu okulda daha başarılı. Birbirlerinin her şeyini bildikleri için gene birbirlerinin her şeyini karşılaştırmaktan da geri durmuyorlar. Kötü bir niyetle yapmıyorlar bu karşılaştırmaları. Ne bir art niyet var ortada ne bir kasıt. Adeta düşünmeden kendiliğinden oluyor kıyaslama. Çocukluklarından kalma bir alışkanlık. Bunca zaman sonra bile ebeveynlerinin sevgisini kazanmak için birbirleriyle yarışan iki kız çocuğu gibi davranıyorlar. Bu arada onları tanıyan herkes ağız birliği etmişçesine birbirlerine ne kadar benzediklerini söylüyor. İlk bakışta çok ortak fiziksel özellikleri. Aynı boyda, aşağı yukarı aynı kilodalar. Aynı ruh haline demir atmış gibi duruyorlar. Ne var ki alabildiğine farklı yaşadıkları hayat modelleri. Zira temel bir noktada ayrışıyorlar. Kardeşlerden küçük olanı tipik bir sen merkezci, ablayısı bir o kadar tipik bir ben merkezci. Biliyorlar da bunu içten içe, biliyor ve gülüyorlar hallerine. Ama değiştirmek için bir şey yapmadan, yapamadan. Sen merkezci kadın, genç kızlığından beri tapacak bir adam arar kendine. Güçlü, kalıplı, toplumca saygı gören, ayakları üzerine sağlam basan birini ister. Ve böylesini bulduğunda kendini pervane eder etrafında. Hayatını, benliğini ve her şeyini ona göre kurgular, sil baştan ayarlar. Yaşamın merkezi kocasıdır artık. Onun tercihleri etrafında şekillenir hayat. Sen merkezci kadın, farkında bile olmadan önce bir sen arar, bulunca da hayatını ve kendini ona adar. Adadıkça kendi gözündeki değeri damla damla azalır. Güneş altında kar gibi erir özgüveni. Taptığı erkeği gözünde büyüttükçe kendiyle olan diyaloğu azalır. Sonunda derin bir sessizlik hakim olur yüreğinin kuytularına. Ben merkezci kadın tam tersine kendi ihtiyaç ve arzularını öne çıkarır. İstedikleri olmayınca mutsuzlaşır, hırçınlaşır. Hayattaki tüm gezegenler onun yörüngesinde dönsün ister. Ben merkezci kadınların evliliklerinin yürümesi ancak eşlerinin esnek davranmasıyla mümkündür. Çünkü bu tür kadınlar esnek değildir. Fedakarlık hep karşı taraftan gelir. Gelmezse şayet tam orta yerinden kırılır çıta. Sen merkezci kız kardeş sürekli çocuklarının istediklerini yapıyor, gözlerinin içine bakıyor. Etraftakiler onun çocuklarını fazlaca şımarık büyüttüğüne, pohpohladığına inanıyor. Ama fikirlerini kendilerine saklıyorlar. Ben merkezci kadın ise gece gündüz kontrolü elinde tutmayı seviyor. Çizelgeler, planlar, tablolar. Kimin hangi saatte ne yapacağına hep o karar veriyor. Uzaktan bakanlar fazla disiplin ve kontrol uyguladığını düşünüyor ama fikirlerini kendilerine saklıyorlar. Bense roman karakteri olarak görüyorum onları. Öyle seviyorum. Tüm zaafları, zıtlıkları, evhamları ve arzularıyla. Bazen hayallerimde ikisini de birer renk paleti gibi algılıyorum ve her birinden bir katre boya alıp ötekinin renklerine katıyorum. Onlar iki kız kardeş. Biri sen merkezci, diğeri ben merkezci. Birbirlerini seviyor ama aslında pek anlamıyorlar. Bu bir U2 yazısıdır. U2'nun müziğiyle tanışmam üniversite yıllarıma uzanır. Gerçi The Joshua Tree albümünden With or Without You ve I Still Haven't Found What I'm Looking For şarkıları beni kalbimden fena halde yakalamıştı. Ama benim için esas dönüm noktası 1991 senesi oldu. Achtung Baby yeni çıkmış. Daha karanlık damardan cesur bir hava var tüm albümde. Evde, yolda, kantinlerde sürekli Van dinliyorum. Deli gibi döne döne, sarmallar halinde kavruyor ritmi ama en çok da lirikleri. Araf romanında anlattığım Ömer karakteri sevdiği her şarkıyı üst üste onlarca bazen yüzlerce kez dinleyebilen bir tuhaf adamdır. O tipleme biraz da benim aslında. Öyle dinlerim sevdiğim müzikleri. Takılmış plak gibi. Bir değil bin kez defalarca çalabilirim. Hiçbir tekrar aynı değildir. Her yeni çalışta yeni bir şey yakalarsın. Sana bunu yaptıran müzikle aranda bir sır vardır. Kimseye anlatamazsın. İşte o dönem ben de aynen öyle dinliyorum Van şarkısını. Bono her ne kadar daha sonra sözleri yazarken iki Almanya'nın yeniden birleşmesinden etkilendiğini söylese de insanlığın pek çok haline uyan bir parçadır bu. Grubun seyri seferinde önemli bir kırılma noktasıdır. Sanat ve siyasetin muazzam bir sentezidir. Hepimiz biriz ama hepimiz aynı değiliz. Birbirimizi taşıyoruz, taşıyoruz. Zaman içinde U2'ya olan sevgim ve düşkünlüğüm zikzaklar çizdi. Kimi albümlerini kimilerinden daha çok sevdim, daha fazla dinledim. Kimi kampanyalarını isabetli, kimi tavırlarını gönlüme uzak buldum. Ama seneler içinde U2'ya olan ilgim hiç azalmadı. Dakika başı yeni grupların her dem yeni soundların çıktığı bir ortamda onlar kalıcı olmayı başarmakla kalmadılar. Aynı zamanda sosyal sorumluluk, insan hakları, eşitlik ve evrensel adalet gibi konularda tutarlı bir duyarlılık gösterdiler. Bu yanlarını hep sevdim, önemsedim. 360 konserleri grubun seyir defterinde yepyeni bir sayfa açtı. Bu sayfanın Londra konseri ayağını izledim ve o konserden ağzımda buruk bir tat kaldı. Alıştığı suların rahatlığında yüzen bir U2 gördüm orada. Kendini yenileme hatta anlatma gereği dahi duymayan, mesafeli. Ne var ki İstanbul konserinde gördüğüm U2 çok daha başkaydı. İstanbul konseri Londra konserinden bence 10 kat iyiydi. Bu sefer seyirciyle diyalog kuran, anlamaya ve anlatmaya çalışan bir U2 vardı karşımızda. Eski sevdam alevlendi. Güzeldi konser. U2 İstanbul'a, İstanbul U2'ya pek yakıştı. Peki biz onlara nasıl göründük acaba? Konser hakkında çok şey yazıldı ama bu soru nedense pek akıllara gelmedi. Bir an için devasa bir göz olup sahnenin üzerine yerleştiğinizi farz edin. Kocaman, modern, muazzam bir stat göreceksiniz ve on binlerce insan. Genci, orta yaşlısı, kadını, erkeği pırıl pırıl heyecanlı. Burası Müslüman dünyanın incisi Türkiye, hiçbir yere benzemeyen, nevi şahsına münhasır. Bir an için kendinizi Bono'nun yerine koyun şimdi. O 360 derece kameradan bakın etrafa. Ne göreceksiniz? Referandum öncesi gerilmiş bir ortam. Birbirini kolayca yaftalayan, uzaktan damgalayan, kavramsal kamplara bölen, kendine yakın bulmadığı isimleri anında çizen reflekslerden uzak durmak zorundayız. Ben bu referandumda ne oy vereceğimi bilerek açıklamadım. Etraftaki gerginliği ve tahammülsüzlüğü gördükçe doğrusu içimden oy kullanmak bile gelmiyor bazen. İster evet deyin bu referandumda, ister hayır ama ne olur bir tek şeyi unutmayın. Sadece evet diyenlerden müteşekkil bir toplum da, sadece hayır diyenlerden müteşekkil bir toplum da benzer biçimde tek renkli, tek sesli ve boğucudur. Aynılıktan beslenen her sistem eninde sonunda tahakküme kayar. İnsanoğlu insan olabilmek için, yani olgunlaşabilmek için kendine benzemeyene muhtaçtır. Demokrasi, demokrasi olabilmek için çok sesliliğe muhtaçtır. Öyleyse bu referandumda hayır diyenlerin evet diyenlere, evet diyenlerin de hayır diyenlere ihtiyacı var. Madem ki insanız, madem ki bu bir demokrasidir, madem ki hepimiz biriz ama hepimiz aynı değiliz, birbirimizi taşıyoruz, taşıyoruz. Kendine rağmen sanat. Sağlığına dikkat etmemek bir sanatçı hastalığıdır. Üstelik bulaşıcıdır. Bu hastalığa yakalananlar kendilerini lime lime edip hırpalayarak yaşar. Doğu, batı, kuzey, güney, geçmişte ve bugün hangi yöne giderseniz gidin, bedenine eziyet etmeyi vazife bilen bir takım sanatçılara rastlarsınız muhakkak. Ressamlar, şairler, müzisyenler, yazarlar, karikatüristler, film yönetmenleri. Bakar bakmaz tanıyabilirsiniz onları. Yaşları genç bile olsa yaşlı bakar, yaşlı konuşurlar. Mutlu bile olsalar mutsuz bakar, mutsuz konuşurlar. İşin tuhafı, bu hastalığa yakalanıp da durumundan şikayetçi olan pek yoktur. Tam tersine kendini yıprattıkça daha çok, daha hızlı, daha delice yıpratmak ister insan. Kendine rağmen yaşamak bir sanattır. Bilen bilir. Yıkıcı, yakıcı, hoyrat ve haşin bir enerji topudur ki ellerinin arasında topaç gibi çevrilir. Böyle yaşar kimileri. Zımpara kağıdı gibi kullanırlar yüreklerini. Sırf incitmek için sevdiklerini, en çok da kendilerini. Dillerinin altında buzdan bir hançer taşıyan insanlar vardır. Sinek gördü mü kaçırmayan kurbağa gibi. Onlar da bir fırsat çıkmaya görsün, hızla çıkarır dillerini. Yanlarındaki insanı durduk yere iğneler, sevgililerini acıtırlar. Boş zamanlarında ya da yalnız kaldıklarında kendilerini kanatan insanlar vardır. Elleri, dizleri, yürekleri görünmez yara bantlarıyla, sargılarla kaplıdır. O görünmez yaraları görebilmek için onlardan biri olmak gerekir. Fransa'nın gelmiş geçmiş en büyük yazarlarından Jean-Paul Sartre, günde 2 paket sigara içer. Aralarda boş kaldıkça bir pipo yakmayı ihmal etmezdi. Konuşmayı seven bir adamdı. Kelimelerini dumanla taçlandırıp öyle havaya salıveren. Sık sık içki içer, hızını alamadığı günlerde amfetamin ve benzeri kimyasallar tüketirdi. Beyniyle deneyler yapmaya kalkar, beynini bir deney hayvanı gibi incelemeye alırdı. Uçuktu, zordu. Kadınları anladığı, hatta sevdiği şüpheliydi ama kadınlar tarafından çok sevildi. Bedenini hep hor kullandı. Birçok yazar gibi o da bedenini beynine amade yaptı. Tüm ömrü boyunca sarhoş kalmaya çalıştı. Bu dünyaya ayık gözlerle bakmaya tahammül edemiyormuşçasına. Şimdilerde ise Fransa'da yazarın posterleri basılırken elindeki sigara bilgisayarda siliniyor. Gençler ondan etkilenip sigaraya özenmesin diye Sartre'ın elinden düşmeyen sigarası resimlerinden kaldırılıyor. Balzac ve kahvesi, kamu ve sigarası. KRSK, yani kendine rağmen sanat kulübünün müdavimleri durmayı bilmezler ve bilseler bile zaten durmak istemezler. Sigarayı, kahveyi ve aşkı bağımlılıkla talep ederler. Bağımlılıkla ve bencillikle. Ve bir de sık sık hayal ile hakikat, ölüm ile yaşam, dünyevi ile uhrevi arasındaki o incecik sınırda gezinmek isterler. Daha da zorlamak için kalıpları, gözlerini bir ipek eşarpla bağlayıp ellerini iki yana açarak ipte cambaz gibi yürürler hayatın kıyısında. Ha düştü, ha düşecek. Nereden biliyorsun bunları diye sorarsanız bir sürü teorik cevap verebilirim size. Kitaplardan, filmlerden, romanlardan örnekler. Ama hepsinin ayağı azıcık havada kalır. Hepsi tüyden bir bulut gibi süzülür eğer bir şey daha eklemezsem. Kendimden biliyorum. Kendi hallerimden. Senelerce her kitabımı kendimi yıpratarak yazdığım ve bedenimi ihmal etmeyi marifet saydım ve etrafımda buna benzer daha nice sanatçı vakası gördüğüm ve onların da serüvenlerine tanıklık ettiğim için aşinayım bu yaşam tarzına. Sigara, kahve, sigara, kahve eşliğinde günler, haftalar, aylar, mevsimlerce kapanarak yazmak ve bedenini değil sağlıklı ya da dinç kılmak, neredeyse öteki belleyerek itmek, ötelemek. Beyni tahta oturturken bedeni küçümsemek, Pinhan'ı yazarken ana gıdam kahve ve sigaraydı. Mahremi yazarken çubuk kraker ve sigara, Araf'ı yazarken yeşil elma ve sigara. Böyle böyle yazıldı romanlar. Şimdi sigarayı seneler evvel bırakmış, kahveyi çoktan azaltmış vaziyette, mutfakta çocuklarıma havuçlu brokoli çorbası ya da vitaminli portakal suları hazırlarken o eski halim geliyor gözümün önüne. Uzaktan el sallıyoruz birbirimize. Naber görüşmeyeli diyor eski halim gözlerini kısarak. Bakıyorum artık sigarasız yazıyorsun. Sen de mi uydun yoksa toplu yasağa? Sen de mi uydun bu sağlıklı beslenme, yoga, detoks modalarına? Kereviz suyu içerek roman yazılır mı? Cevap vermiyorum. Çünkü biliyorum ki ne desem yanlış anlayacak, ne söylesem kızacak. Çünkü biliyorum ki hırçın olmayı sevdiği için hırçın kalacak. Doğru. Aylarca ekşi elma ile beslenerek roman yazmıyorum artık. Üstelik sigarasız da yazmanın mümkün olduğunu öğrendiğimden beri sayfalar daha kolay akıyor. Gene de ne zaman dumanlı hayat tarzına sahip ve kendine rağmen yaşayan bir sanatçı görsem, yanına yaklaşıp avuçlarımın içinde saklamak istiyorum güm güm atan yüreğini. Eflatun bir mücevher gibi, o hırçın enerjinin nasıl da kıymetli ve sahici ama bir o kadar deli ve kişiyi yok edici olduğunu bildiğimden şefkatle bakıyorum. Ama bunları anlatamıyor, hislerimi kendime saklıyorum. Çünkü biliyorum ki şefkat, kendine rağmen sanat kulübünün üyelerinin en sevmediği şeydir. Ve sen ne dersen de onlar kendi yakıtlarını tüketinceye kadar bu şekilde yaşamaya devam edecektir. Öteki kadın. Öteki kadın, peki ya onu ne yapacağız? Soru önemli. Soru aslında hepimizin hayatında yer etmiş, içimize sinmiş. Bir kadının evliliği aksıyorsa, bir şeyler fena halde tökezlemeye başlamışsa, üçüncü bir insan değildir bundan sorumlu olan. Bir başka kadın varsa şayet sadece bir sonuçtur, sebep değil. Aslında öteki kadın meselesi sadece çatırdayan evliliklerde değil, hayatımızın her anında, her adımında çıkıyor karşımıza. Erkeklerin belki de kolay kolay anlayamayacakları bir zihinsel bölünmeyle bakıyor kadınlar birbirlerine. Nedense hep kıyaslıyoruz kendimizi başkalarıyla, araya mesafeler koyarak, kategoriler üzerinden. Ben bu halimize öteki kadın fobisi diyorum. Bu fobi her sınıftan, her kesimden kadını yakalıyor. Eğitimli olanımızı da etkiliyor, eğitimsizi de. Kentliyi de, köylüyü de. Türbanlıyı da, türbansızı da. Gün içinde, sokakta, işte, lokantalarda. Başka kadınlara dikkatli dikkatli bakıyor, ayrıntılara takılıyoruz nedense. Merak ediyoruz, acaba o kadın bizden daha mı mutlu, daha mı şanslı, daha mı güzel, daha mı daha? Amerika'da ders verdiğim yıllarda son derece başarılı, yaratıcı bir akademisyen olan ve o günlerde bir bebek dünyaya getiren bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. O zamanlar ben kendimi ömür boyu bekar kalmaya namzet biri olarak görmekteydim. Arkadaşım ise benden farklı bir şekilde düzenli bir hayat, bir yuva kurmuştu. O gece onu rüyamda gördüm. Evinde tül perdeler arasında geziniyordu. Mütebessim, güzel mi güzel. Ertesi sabah ben daha kendisine rüyayı anlatmadan ondan bana bir mesaj geldi. Biliyor musun, dün gece seni rüyamda gördüm. Kitaplar ve kütüphaneler arasında oturuyordun, bağımsız başına buyruk. Birbirimize rüyalarımızı anlatınca gördük ki kafamızda kategoriler çıkarmışız. Ben onu evli barklı, çocuklu, düzen sahibi kadın yapmışım. O beni ayakları üzerinde duran bekar, özgür kız yapmış. Halbuki bugün geldiğimiz yere bakıyorum, ikimiz de ne annelikten ne kariyerden vazgeçtik. Ne kadar yakın duruyoruz. Belki ta o zaman da öyleydi ama biz göremedik. Dayanamadık, adeta bir refleks halinde tamamen iyi niyetlerle öteki kadın yaptık birbirimizi. Çocuk yapan kadının aklı kariyer yapanda, kariyer yapan kadının aklı çocuk çoluğa karışanda. Hangi yolu seçersek seçelim, aklımız daima bir iki yolda kalacak galiba. Rüyalarımıza giriyor, hemcinslerimizle ilişkilerimizi etkiliyor, kendi kendimize bakışımızı biçimlendiriyor öteki kadın. Ne yaparsak yapalım hep kıyaslıyor, kıyaslayınca eksiklik duyuyoruz. Aslında her birimiz kim olursak olalım, sürekli öteki kadının yerinde olmayı istiyoruz. Biraz Sadi, biraz Sontag. Tarihçi Alberto Manguel'in aktardığı bir hikaye var. Diyor ki, 11. yüzyıl başında İran'da kitaplara son derece düşkün bir şah yaşardı. Günün birinde uzun ve uzak bir sefere çıkması icap etti. Başka şahlar ya da sultanlar olsa muhtemelen böyle durumlarda saraylarından, rahatlarından ya da cariyelerinden ayrılacaklarına üzülürlerdi. Ama bu şah kitaplarından ayrılacağına üzülüyordu. Kütüphanesinden ve çok sevdiği el yazmalarından kopmak istemiyordu. Toplam 117 bin kitabı vardı. Sonunda kitaplarını da beraberinde götürmeye karar verdi ve daha evvel duyulmamış bir şey yaptı. 400 deveyi arka arkaya dizerek hepsine çuvallarla kitap yükledi. Develer harf sırasına göre sırtlarına konulan kitapları taşıyarak şahla beraber sefere çıktı. Dağları ovaları onunla beraber kat ettiler. Böylece şah yol boyunca ne zaman bir kitaba ulaşmak istese o harfi taşıyan deveyi bulup eseri kolaylıkla çekip alabiliyordu. Kitapları bu kadar tutkuyla seven kaç yönetici var acaba şimdi tüm dünyada? Şark klasikleri geliyor aklıma. Sürekli seyahat eden, okumak kadar yolculuklara da önem veren, velhasıl çok gezen mi bilir, çok okuyan mı ikilemine inanmayan ünlü şair, alim ve filozof Sadi'yi düşünüyorum. Diyor ki Bostan'da, şairin biri mecliste olmayan biri hakkında dedikodu etmeye başlamıştı. Orada bulunan bir alim dönüp sözünü kesti. Benim yanımda dedi, onun bunun kötülüklerini sayıp beni de onun hakkında fena fikirlere sevk etme. Farz edelim ki bahsettiğin adamın itibarı eksilmiş olsun. Farz edelim ki senin lafların ondan bir şeyler alıp götürmüş olsun. Fakat bu eksilen şey senin mertebene eklenecek değil ki. Bir başkasının gözden düşmesi sana ne kazandıracak? Hiç kimse için fena söyleme, yoksa fenayı kendine düşman edersin. Sadi'den kulaklarımıza küpe olması gereken altın bir nasihat, hem de The Secret'tan yüzyıllar önce söylenmiş. Gene Sadi'den sevdiğim bir nasihat var, diyor ki, hayatta bir an evvel başarmak istemek iyi bir şey değildir aslında. Zira kolay elde edilen şeyler uzun sürmez. Bağdat'ta bir fırından günde 100 kase çıkarken, Çin'de tek bir seramik kase üretmek 40 yıl alır. Hangisi daha değerlidir? Yumurtasından yeni çıkmış bir civciv kendi gıdasını bulup yerken bir bebek yıllar boyu bakıma muhtaç kalır. Birincisi bakışlarını asla yerden ayırmazken ikincisi içeride yıldızlar ve galaksiler barındırabilir. Emek, emek, emek. Yaptığımız her işte ve her zaman ortaya çıkan sonucun kalitesini belirleyen en büyük kriter ona verdiğimiz emek. Çalışmak ve emek kısmı tamam da. Peki insan yaratıcılığını nasıl besler? Fikirlerini ve beynini nasıl zinde tutar? Proust açısından bunun iki ayrı cevabı var. Dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en önemli kalemlerinden Proust'a göre fikirler iki ayrı biçimde mayalanırdı. Acı veren fikirler ve acısız fikirler. Acısız fikirler entelektüel ve akademik gelişme için önemlidir ama mesele sanat ve edebiyat ise işte o zaman acılı fikirlere ihtiyaç var. Bir yerlerde bir yaran olacak, canını yakan bir kıymık, hani işlemiş etine, sızlar derinde ince ince. Çıkarsan çıkaramazsın, atsan atamazsın. Bir yerlerde bir yara izin olacak, ara ara nükseden eski bir sancı, kanayan bir yara. İllaki bir hoşnutsuzluk, bir huzursuzluk, bir hazmedememe halin olacak. İllaki bir uyumsuzluk olacak seninle yaşadığın dünya arasında. Mutluluk beden için iyidir, sağlıklıdır ama mesele bedeni değil de beyni geliştirmekse eğer, o zaman mutluluktan değil ancak hüzünden hayır gelir. Ve işte bir yorumda sözün son taktan. Dünyanın en önemli entelektüellerinden biri olarak gösterilen rahmetli Sontag, bir makalesinde yaratıcı insanların melankoliye olan eğilimlerini deşmişti. Üstelik aşk üzerinden. Sadece onların mı? Herkesin. Modern aşk kültürü işte tam da bu noktada giriyor devreye. Kendimizi duyguları yaşama gücümüz açısından sınadığımız ve yetersiz bulduğumuz başlıca alandır bu. Öyleyse gelin yaratıcı işler yapmanın formülünü doğudan ve batıdan bir sentezle yazalım. Biraz Sadi, biraz Sontag. Biraz Sadi, biraz Sontag, biraz Proust katınca beynimizdeki kazanın içine şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yüreğimizin çıktığı her sefere, yol ne kadar uzun ve çetin olursa olsun, kitaplarla gitmek, okuyarak kendimizi geliştirmek, kimse hakkında kötü laf etmemek ve mümkün mertebe kendi işimize, kendi içimize bakmak, hüzünden, fikirlerden ve aşktan daima ilham almak ve her işe muhakkak emek vermek, her resme, her filme, her kitaba, ürettiğimiz her işe. 10. ayrımın sonu, sayfa 164.